Ayrım 23.
Kontes'in bu sözleri eksik kalmış bir suç teşebbüsünü akla getiriyordu. Haftada iki kere uğrayacağını vaat etti. Monsieur Deslan de hastanın bakımında tutulacak yolu anlattı. Kendisinin Tours'dan acele çağrılmasını gerektirecek belirtilerin neler olabileceğini söyledi. Kontes'in hiç değilse iki gecede bir uyku uyuyabilmesini sağlamak için kontu nöbetleşi olarak bir gece o, bir gece ben beklemeyi teklif ettim. Böylece epey uğraştıktan sonra üçüncü gece kendisini yatağa girmeye razı ettim. Kontun daldığı bir sırada evin içinde tam bir sessizlik hüküm sürmeye başlayınca birden Henriette'in odasından acıklı bir inilti duyuldu. Bu bende öyle büyük bir saygı uyandırdı ki çıkıp onun odasına gittim. Kutsal resimlerin önünde diz çökmüştü, gözlerinden yaşlar boşanıyor ve kendini suçlandırıyordu. Tanrım diyordu, bir yakınma mırıltısının bedeli buysa bundan böyle bir daha hiç şikayet etmeyeceğim. Beni görünce onu bırakmışsınız dedi. Ağlayıp inlediğinizi duydum da size bir şey mi oldu diye merak ettim. Yok iyiyim ben dedi. Monsieur de Morzov'un uyuduğundan emin olmak istiyordu. İkimiz de aşağı kata indik, lambayı hastanın yüzüne yaklaştırarak baktık. Kont uyuyor olmaktan çok, fazla miktarda alınan kan yüzünden zayıf düşmüşe benziyordu. Titreyen elleriyle yorganı üstüne çekmeye çalışıyordu. Henriette de bu hareketleri can çekişenlerin yaptığını söylerler dedi. Ah, bizim sebep olduğumuz bu hastalık onu ölüme götürürse yemin ediyorum bir daha evlenmeyeceğim. Elini azametli bir tavırla kontun başına götürdü. O kurtulsun diye her şeyi yaptım dedim. Ah siz iyi bir insansınız ama ben asıl suçlu benim. O bumburuşuk alnın üstüne eğildi, saçlarıyla terini aldı ve huşu içinde öptü onu. Ama bu okşayışı sanki işlenmiş bir günahın kefaretiymiş gibi yaptığını fark etmiştim. Bu da benim yüreğimde gizli bir sevinç yaratmaktan geri kalmadı. Kont artık sönmüş bir sesle, ''Blanche, su!'' dedi. ''Bakın, yalnız beni tanıyor.'' dedi Henriette. Bir bardak su verdi ona. Sesiyle, sevgi dolu tavırlarıyla ikimizin arasındaki duyguları ufaltmaya, alçaltmaya çalışıyor, bunları hastanın uğrunda feda ediyordu. Henriette yalvarırım gidip biraz dinlenin dedim. Sözümü ağzımda bıraktı. Henriette yok artık dedi. Ne olur gidip yatın yoksa siz de hastalanacaksınız. Oysa çocuklarınız için, onun için kendinize bakmak zorundasınız. Bencilliğin de erdem olduğu durumlar vardır hayatta. Evet diye karşılık verdi. Kocasını bana emanet ederek gitti. Bu arada yaptığı hareketlerde pişmanlığın yalvaran gücüne katılmış çocuksu bir sevimlilik olmasaydı, insan bunları yakın bir krizin habercileri sanabilirdi. Bu saf ruhun her zamanki haliyle karşılaştırılınca korkunç olan bu sahne beni dehşete düşürmüştü. Vicdanının yapacağı taşkınlıklardan korktum. Yeniden gelen hekime beyaz meleğimin içini kemiren kurttan bahsettim. Oldukça kapalı bir şekilde olmasına rağmen bu anlattıklarım Monsieur Orget'in daha önce kapıldığı kuşkuları dağıttı. Kont'un eninde sonunda böyle bir kriz geçirmesinin zorunlu olduğunu, ceviz ağaçlarının altında kalışının da hastalığı ortaya çıkarma imkanı vererek zarardan çok fayda sağladığını söyleyerek Madame de Morzov'un kaygılarını yatıştırdı. 52 gün sürdü Kont'un hastalığı. Bu arada ölümün eşiğine gidip gidip döndü. Henriette'le ben nöbetleşi olarak 26'şar saat gece uyku uyumadık. Hiç kuşkusuz Monsieur de Morzov sağlığını bizim özenlerimiz Monsieur Orget'in emirlerine kelimesi kelimesine uymamız sayesinde kazandı. Keskin gözlemleri sayesinde bir görevin gizlice yerine getirilmesinden başka bir şey olmadıkları zaman güzel hareketlerden kuşkulanan filozof hekimler gibi bu adam da Kontes'le benim aramda geçen fedakarlık yarışmasına tanık olduğu halde Bir yandan da hayranlık ve takdir duygularında aldanmış olmaktan son derece korktuğu için her şeye dikkat eden bakışlarla inceliyordu bizi. Monsieur Origet 3. gelişinde, böyle hastalıklarda maneviyat düşüklüğü, hele kontunki gibi bir maneviyat düşüklüğü ölümün en büyük yardımcısıdır. Hastanın yaşama şansı çevresinde bulunan hekimin, hasta bakıcının ve akrabaların elindedir. Öyle ki tek bir kelime, küçük bir hareketin yaratacağı büyük bir korku hastanın üstünde bir zehir etkisi uyandırabilir. Bana bu sözleri söylerken Monsieur Origet'in yüzümü ve tavırlarımı incelemekte olduğunu fark ettim. Ama bakışlarımda kirsiz bir ruhun katkısız anlatımından başka bir şey okumadığını da anladım. Gerçekten de bu insafsız hastalığın seyri sırasında bazen en temiz vicdanlara bile ister istemez işleyen o fena düşüncelerin en hafifi bile benim aklımın kıyısından geçmemişti. Tabiatı bütün büyüklüğü içinde görmeye alışmış kimseler ondan her şeyin benzeşme yoluyla birliğe doğru gittiğine tanık olurlar. Ruhsal dünyanın da işte böyle bir ilkenin gereklerine göre idare edilmesi lazım. Temiz bir ortamda her şey temiz olacaktır. Henriette'nin yanında bulunduğum anlarda göğün kokusunu içime çekiyordum. Doğru sayılmayabilecek bir arzu duyarsam ondan iyice kopacağım kanısı içindeydim. Yani o benim için yalnız mutluluğu değil, aynı zamanda erdemi de temsil ediyordu. Bizi hastaya karşı bu kadar özenli ve dikkatli davranır gördükçe hekimin sözlerinde ve hareketlerinde de içli ve saygılı bir taraf belirmeye başlamıştı. Monsieur Origet sanki kendi kendine, işte gerçek hastalar bunlar, yaralarını gizliyorlar ve unutuyorlar der gibiydi. Bu değerli adama göre böyle harap olmuş adamlarda oldukça sık görülen bir ruh çelişkisinin sonucu olarak Monsieur de Morzov hastalığı süresince yumuşak başlı, sabırlı bir adam oldu. Hiç şikayet etmedi. Bulunmaz bir uysallık örneği gösterdi. Oysa hasta olmazdan önce en basit şeyleri bile bin bir itiraza, tatsızlığa boğmadan yapmazdı. Eskiden o kadar inkar ettiği tıbbın karşısındaki bu uysal halinin sebebi gizli bir ölüm korkusuydu elbet. Bu da kimsenin inkar edemeyeceği derecede cesur olan bu adamın benliğindeki başka bir çelişkiyi gösteriyordu. Bu korku, Monsieur de Morzov'un uğradığı felaketlerle edindiği yeni mizacının garip yönlerini oldukça güzel bir şekilde açıklamaktaydı. Bilmem ki, Natalie, söylemeli miyim size? Hem söylesem inanacak mısınız acaba? Bu 50 gün ve onun ardından gelen bir ay benim hayatımın en güzel dönemi olmuştur. Üstüne yağmurlar yağan, derelerle, sellerle beslenen, içine ağaçlar, çiçekler, kıyı kumları, doruklardaki kaya parçaları düşen büyük bir nehir, ortasında akıp durduğu güzel bir vadi için ne ifade ediyorsa, ruhun sonsuz mesafelerinde aşk da aynı anlamı taşımıyor mu acaba? Aşk da tıpkı nehirler gibi fırtınaların getirdiği sellerle olduğu kadar çeşme sularının usul usul akan ufak armağanlarıyla da beslenir. Evet, insan bir kere sevmesin. Her aşka varır ondan sonra. Aşka bitişir. İlk tehlikeler atlatıldıktan sonra Kontes de ben de hastalığa alışmıştık artık. Konta gösterilmesi gereken bakımın sebep olduğu sürekli karışıklıklar bir yana, kirpas içindeki odası temizlendi. Şipşirin bir köşe oldu. Çok geçmeden bu odada ıssız bir adaya sığınmış iki kazazadeye döndük. Çünkü felaketler sadece insanları ayırmakla kalmaz, aynı zamanda toplumun miskin kurallarını da susturur. Sonra şu da var. Hastanın yararı dolayısıyla başka hiçbir olayın imkan kazandırmayacağı bir şekilde birbirimize yaklaşıyor, temas ediyorduk. Eskiden o kadar çekingen olan ellerimiz, konta bir şey verirken ya da kont için bir şeyler yaparken kaç kere rastlaşmadı ki? Henriette destek olmak, ona yardım etmem gerekmiyor muydu? Çoğu zaman nöbet tutan askerlerin içinde bulundukları bir zaman içindeymiş gibi yemek yemeyi bile unutuyordu. O zaman yemek getiriyordum ona. Hazırlanması büyük bir titizliği gerektiren bu yemeği dizlerinin üstünde acele acele yiyordu. Kazılmış bir mezarın yanında çocukluk günlerini hatırlatan bir sahne oluyordu bu. Kontu ağrılarından kurtaracak hazırlıkları yapmamı bana emrediyor, beni binlerce küçük işe koşturuyordu. Bir savaş sırasındaymış gibi gittikçe büyüyen tehlikelerle günlük hayattaki olayları ayırt eden inceliklerin yok olduğu ilk zamanlarda en tabii bir kadının bile başkalarının ya da ailesinin önünde sözlerine, bağışlarına, giyimine gösterdiği özeni bırakmış, mahrem kıyafette olduğu zaman artık bu gibi şeylere lüzum kalmadığı kanısına varmıştı. İlk kuş sesleriyle birlikte sabahlıklarına bürünmüş şekilde gelip beni kaldırıyor, çılgın umutlarla benimmiş gibi gördüğüm o vücudun göz kamaştırıcı hazinelerine bir kere daha bakmama fırsat hazırlıyordu. Ne kadar muhteşem olursa olsun, vakarını ne kadar korursa korusun, bu gibi durumlarda insanlar arasında belirmiş içli dışlılığın önüne geçilebilir miydi? İlk günlerde hastalığın tehlikeleri, bir arada bulunuşumuzla ortaya çıkan samimiyetten doğacak her türlü isteği öylesine yok etmiş bulunuyordu ki, Kontes durumda bir sakınca görmemekteydi. Bir süre sonra aklı başına gelince de tavırlarını değiştirmenin hem kendisine hem bana bir hakaret anlamı taşıyacağını düşündü herhalde. Böylece farkında bile olmaksızın birbirimizle iyice kaynaştık. Sanki yarı evli bir hale geldik. Soylu bir güven gösteriyordu. Kendinden de benden de emin bir hali vardı. Böylece onun kalbinin daha derinlerine girdim. Kontes yeniden benim Henriette'm, kendisinin ikinci bir ruhu olmaya çabalayan adamı daha çok sevmek zorunda olan bir Henriette oldu. Öpmek için o kadar beklediğim eli bir süre sonra artık şöyle istek dolu bir bakış attığım zaman dudaklarımın önüne gelmeye başlamıştı. Uyuyan hastanın soluğunu dinleyerek geçirdiğimiz uzun saatlerde Henriette'nin vücudunun eşsiz biçimini, bulunmaz hatlarını büyük bir sarhoşluk içinde seyredebiliyordum. Birbirimize sunduğumuz küçük zevkler, duyarlı bakışlar, kontu uyandırmamak için alçak sesle söylenmiş sözler, tekrarlanan korkular ve umutlar, kısacası uzun süre ayrı düşmüş iki yüreğin bu tam kaynaşmasından doğan bir sürü olay, içinde bulunduğumuz ölüm sahnesinin acıklı karanlığından hemen ayrılıveriyordu. Genellikle sevgililerin birbirlerini her zaman ve gelişigüzel bir şekilde görmeleri sevgiyi azaltabilir. Çiftler arasındaki sürekli temaslar hayatı dayanılmaz bir yük ya da çok önemsiz küçük bir şey haline getirebilir. Bizse aynı koşulların bulunduğu böyle bir sınav dönemini başarıyla geçirdik. Hep yan yana oluşumuz karşılıklı olarak ruhlarımızı en derin noktalarına kadar tanımamıza yaradı. Bir evin efendisinin hasta olması ne büyük zararlara yol açar, işleri nasıl alt üst eder bilirsiniz. Hiçbir şey için zaman bulunmaz. Onun hayatında beliren aksaklık bütün evin, bütün ailenin düzenini de sarsar. Gerçi evin bütün yükünü Madame de Morzov omuzlarına almış bulunuyordu ama kontun dışarı işler konusunda oynadığı rolü de yabana atmamak gerekirdi. Çiftçilerle o konuşur, iş adamlarıyla yapılacak temasları o üstlenir, toplanacak paraları o toplardı. Kontes ruhsa o da vücuttu. Hastalığı sırasında dışarıdaki işler aksamadan konta özen gösterebilsin diye ben de Henriette'nin kahyalığını yapmaya başladım. Teklifsizce, teşekkür bile etmeden kabul etti yardımımı. Aramızda bölüştüğümüz ev işleri, onun adına verdiğim emirler tatlı bir işbirliği halini aldı. Çoğu zaman akşamları onun odasında oturuyor, çocukları ve tarım işleri hakkında konuşuyordu. Bu sohbetler geçici evliliğimizin gerçekmiş gibi görünmesine yarıyordu. Koca rolü oynamamı, sofrada onun yerini almamı, Gidip Kahya ile iş üzerine konuşmamı Harriet de ne büyük bir sevinçle karşılıyordu. Tabii bütün bunları büyük bir masumiyet içinde yapıyordu. Ama elbet ahlak kurallarının dışına çıkmamış olmakla gizli isteklerini uzaklaştırabildiği zaman en namuslu kadının duyduğu içten hazzı duymuyor da değildi. Hastalığı dolayısıyla artık evin içinde varlığıyla yokluğu belli olmayan Kont, karısı içinde evi içinde bir yük olmaktan çıkmıştı. Kontes de gitgide kendi kimliğinin sahibi oldu. Benimle yakından ilgilenmek, bana özen göstermek hakkını elde etti. Kişiliğinin ve erdemlerinin bütün değerlerini göstermek, duygularını anlayıp anlamadığımı öğrenmek için belki de karışık bir şekilde zihnimi kurcalayan ama onun çok hoş bir şekilde belirttiği düşüncenin soğuk havasında hep kapalı kalmış olan bu çiçek şimdi benim bakışlarımın önünde ve yalnız benim için açılıyordu. Ben ona aşkın meraklı gözleriyle bakmaktan ne kadar sevinç duyuyorsam, o da işte öyle bir çiçek gibi açılıp serpilmekten o kadar sevinç payı çıkarıyordu kendine. Aklını fikrini nasıl işgal ettiğimi en ufak fırsatta bile göstermek için çırpınıyordu. Geceyi hastanın başında bekleyerek geçirip de çok geç bir vakitte yattığım zamanlarda, Harriet de sabahleyin herkesten önce uyanarak benim rahat bir uyku çekmem için evde mutlak bir sessizlik sağlıyordu. Kendilerine hiçbir şey söylenmediği halde Jacques ve Madeleine'in oyunlarını gidip uzakta oynadıkları görülüyordu. Soframa bıçağımı ve çatalımı kendi eliyle koyabilmek için bin türlü kurnazlık icat ediyordu. Ya yemeğimi kendi elleriyle tabağıma koyarken hareketlerinde parlayan o taşkın sevinç, bana hizmet ederken taşıdığı o kırlangıç inceliği, yanaklarındaki o pembelik, sesindeki o titreyiş. Ruhtaki bu taşkınlıkları anlatmaya imkan var mı? Çoğu zaman onu yorulmuş, bitmiş görürdünüz. Ama böyle bitkin anlarında bile benimle ilgili bir şey söz konusu olsa, aynı şey çocukları için söz konusu olsaydı ne yapacaksa onu yapar, canlanır, ileri atılır, neşesini bulurdu. Ne kadar da severdi sevgisini nur gibi havaları saçmayı. Ah Natalie, evet şu yeryüzünde bazı kadınlar kutsal meleklerin ayrıcalıklarını taşırlar ve tıpkı onlar gibi Saint Martin'in şu meçhul filozofun nameli ve mis kokulu olarak nitelendirdiği o ışığı yayarlar. Benim ağzı sıkı biri olduğuma güvenen Harriet de geleceği görmemize engel olan kalın perdeyi kaldırmaktan zevk duydu ve benliğinde iki ayrı kadın bulunduğunu anlamama izin verdi. Biri zincire vurulmuş kadın ki bütün sertliklerine rağmen beni büyülüyor, öbürü serbest kadın ki tatlılığı aşkını ölümsüzleştiriyor. Ne büyük bir fark vardı bu iki kadın arasında. Madame de Morzov, Bengal ormanlarından soğuk Avrupa'ya getirilmiş olan ve bir tabiat bilgininin kontrolü altındaki kafesinde bir değneğin üstünde mahzun mahzun tüneyen, sessiz, ölüm halinde bir kuştu. Harriet de ise Ganj suyu karşısındaki korusunda doğu havalarını şakıyan ve çiçekleri sürekli olarak tazelenen büyük bir bahçenin gülleri arasında canlı bir mücevher gibi daldan dala uçan bir kuşu andırıyordu. Güzelliği daha artmış, aklı yeniden canlanmıştı. Bu sürekli sevinç belirtisi ikimizin ruhu arasında bir sırdı. Çünkü Henriette de toplumu temsil eden Rahip Dominis'in bakışlarını Monsieur de Morzov'un bakışlarından da tehlikeli buluyordu. Ama o da benim gibi düşüncelerini usta biçimler içinde belirtmekten zevk alıyordu. Memnunluğunu şakaların altında saklıyor, sevgisinin belirtilerini ise minnettarlığının parlak örtülerine bürünüyordu. Söz gelimi yemekte şöyle diyordu bana: "Dostluğunuzu pek çetin deneylerden geçirdik Felix." Sonra rahibe dönüyor, "Jack'a tanıdığımız ayrıcalıkları ona da tanıyabiliriz, değil mi muhterem peder?" diyordu. Ağırbaşlı rahip, kalpleri okuyup bunları temiz bulmuş dini bütün kimselere özgü, sevimli bir gülümsemeyle karşılık veriyordu buna. Zaten onun da Kontes'e karşı beslediği duygu, meleklerin esinlettiği hayranlıkla karışık bir saygıdan başka bir şey değildi. Bu 50 gün içinde Henriette sevgimizi çevreleyen sınırların ötesine 2 defa geçer gibi oldu. Ancak bu 2 olayda ancak mahşer günü açılacak perdelerle örtülü kaldı. Kont'un hastalığının ilk günlerinden biriydi. Günahsız aşkıma tanınmış imtiyazları geri alarak bana pek insafsız davrandığına pişman olduğu günlerden bir gün Kontes'i bekliyordum. O gelecek ve o günkü nöbeti kendisine bırakacaktım. Çok yorgundum, başımı duvara dayayıp uyuyakalmışım. Birdenbire alnıma dokundurulan serin bir şeyin temasıyla uyandım. Sanki bir gül bastırılmıştı yüzüme. Baktım, Kontes 1-2 adım ötede duruyor. Geliyorum dedi bana. Gittim ama kendisine günaydın demek için elini avucuma aldığım zaman bu elin ıslak ve titrek olduğunu fark ettim. Bir şeyiniz mi var diye sordum. Bu soruyu niçin soruyorsunuz bana dedi. Yüzüm kızarmıştı, şaşkın şaşkın yüzüne bakarak rüya görmüşüm diye karşılık verdim. Bir akşam Kont'un artık nekaat dönemine girdiğini kesin olarak bildiren Monsieur Origet'in son gelişlerinden birinde merdivenin alt tarafında oturmuştum. Yanımda Jacques'la Madeleine de vardı. Üçümüz de merdivenlere uzanmış, saman çöpleriyle, çengelli iğnelerle onşe oynamaya dalmıştık. Monsieur de Morzov uyuyordu. Atların arabaya koşulmasını bekleyen Monsieur Origet salonda Kontes'le beraberdi, alçak sesle konuşuyorlardı. Ben oyuna iyice daldığım bir sırada Monsieur Origet gitmiş, Henriette de onu uğurladıktan sonra pencereye dayanmış, biz farkında olmadan ve kuşkusuz bizi seyretmek için bir süre kalmış öylece. Gökyüzünün bakır rengini aldığı, kırların yankılar içinde türlü türlü belirsiz sesler yolladığı o sıcak yaz akşamlarından biriydi. Güneşin son ışınları çatılarda ölüyor, bahçelerdeki çiçekler havaya mis gibi kokularını dağıtıyor, ahırlarına getirilen hayvanların boyunlarındaki çıngıraklar uzaktan uzağa ses veriyordu. Kont'u uyandırmaktan korktuğumuz için biz de hiç gürültü etmemeye, bu ılık akşamın sessizliğine uymaya çalışıyorduk. Birden bir kadın elbisesinin tatlı hışırtılarına rağmen bu hışırtıyı aşarak kulaklarıma kadar gelen bir hıçkırık duydum. Zorla zapt edilmiş bir iniltinin boğuk sesiydi bu. Salona koştum hemen, Kontes'i gördüm orada. Pencerenin kenarında oturmuştu, yüzünü bir mendille örtmüştü. Ayak sesimden gelinin ben olduğumu anladı, emredercesine işaret ederek kendisini yalnız bırakmamı istedi. Kalbim korkuyla dolu yanına gittim, zorla çekip kaldırdım yüzünü örttüğü mendili, gözyaşlarıyla ıslanmıştı yüzü. Odasına kaçtı, dua saatine kadar da dışarı çıkmadı. 50 günden beri onu ilk defa taraçaya götürdüm. Üzüntüsünün nedenini sordum ama çılgınca bir neşeyle karşılık verdi bana. Hekimin hasta hakkında verdiği iyi haberden dolayı neşelenmişti güya. Henriette, Henriette dedim. Sizi ağlar halde gördüğüm zaman da biliyordunuz bunu. İkimizin arasına yalan girmesi korkunç bir şey olur. Bu gözyaşlarını silmeme niçin engel oldunuz, yoksa benim için mi ağlamıştınız? Bu hastalık uzun acılarımın arasında kısacık bir dinlenme süresi olmuştu benim için dedi. Şimdi artık Monsieur de Morzov için kaygılanmıyorum. Bundan böyle benim için kaygılanılması gerekecek. Hakkı vardı Henriette'nin.